Ayrım 16, Köy Enstitüsü Yılları, Talip Apaydın, sayfa 189. Son Kış. Son kışta yavaş yavaş devriliyordu. Mezun olacağımız günlere hazırlanıyorduk artık. 21 köy enstitüsünden birine öğretmen olacaktık. Doğudakiler, batıdakiler, kuzeydekiler, güneydekiler. Hangisi olursa benim için fark yoktu. Hatta yüksek kısmı asistan olarak kalmak imkanı da vardı. Öğretmenler komisyonunda her kol için ayrı asistanlar seçilecekti. Benim adım üstünde de duruluyordu. Pek ciddiye almıyordum. Olursa da olmazsa da deyip geçiyordum. Hatta bir bakıma arzu etmiyordum. Gürültülü cereyanlı yerden hoşlanmıyordum ben. Gideyim uzak bir enstitüye diyordum. Kendi halimde çalışayım. Nasıl olsa bir odam olur, kitaplarım, masam, sandalyem. Okurum, yazarım, çalışırım. Gönlümü yazmak doldurmuştu. Onun için müzik çalışmalarımı ikinci plana atmıştım. Kol öğretmenlerim serzenişte bulunuyorlardı. ''Ne yapıyorsun sen? Müziği sevmez oldun, mesleği değiştirdin. Geçen yıllardaki gibi çalışmıyorsun.'' Doğruydu. Kemanda yeni etütler hazırlamak zor gelmeye başlamıştı. Bir de devamlı çalışınca çenemin altı yara oluyordu. Oradaki kıllar içeri batıyor, şişiyor, apse yapıyordu. Tıraş olurken güçlük çekiyordum. Ah, kemanı çok seviyordum ama fazla gelişemeyeceğimi de anlıyordum. Bileğim sertti, vibrasyonum istediğim gibi olmuyordu. Daha çok dinlemeyi seviyordum. Pek çok ve çeşitli plaklarımız vardı. Sık sık oturur dinlerdik. Hele keman konçertolarına bayılırdık. Mendelssohn, Beethoven, Mozart konçertolarını neredeyse ezberlemiştik. Ana temlerini sık sık mırıldanırdık, kemanla çalardık. Ben armoni dersinde fazla sıkılıyordum. Müziğin cebiri gibi bir şeydi. Çok seslendirme, bir sürü kurallara uyularak yapılıyordu. Piyano çalmayınca hiç duymadan çok sesli müzik yazmaya kalkışıyorduk. Olmuyordu elbet ama piyanocu arkadaşlarımız yararlandılar. Hatta güzel besteler yapanlar çıktı. Süitler, zeybekler, marşlar bestelediler. Birçok halk türkülerini armonize ettiler. Ben yolumu iyiden iyiye seçmiştim. Şiir yazıyordum, küçük nesirler yazıyordum. Köy Enstitüleri dergisinde Varlık'ta, Doğuş'ta, Yücel'de tek tük yayınlanıyordu. Bu alanda gelişecektim. Hatta ileride romanlar yazacaktım. Yerli, yabancı şairlerim, yazarlarım vardı. Onları sıcak bir ilgiyle kovuşturuyordum. Ne yazarlarsa heyecan içinde okuyordum. Üstümde derin etkiler bırakırdı okuduklarım. Hem de onlar gibi yazayım derdim. Uğraşırdım uzun uzun ama olmazdı, kolay değildi. Biz son sınıftayken tiyatro çalışmalarımız çok gelişkindi. Öğretmenimiz Mahir Canova'nın yönetimi altında Gogol'ün müfettişini oynamıştık. Büyük başarı kazanmıştık. Bazı arkadaşlarımız rejisörlük yapıyorlar, orta kısım öğrencilerine çeşitli sahne eserleri oynatıyorlardı. Kışın büyük yemekhane salonunda, yazın açık hava tiyatrosunda sık sık oyunlar sahneye konurdu. Konserler verilirdi, çeşitli milli oyunlar oynanır, korolar tek sesli, çok sesli şarkılar, türküler söylerdi. Kültür çalışmalarımız yanında sanat çalışmalarımız da iyice yoğunlaşmış, seviyeli bir ortama yükselmişti. Yılbaşı gecesi miydi yoksa öyle önemli bir gün müydü? Ankara'dan ağır konuklar vardı. Bakan Yücel, belki genel müdür, daha başkaları. Gene bir toplantı düzenlenmişti. Özel programlar yanında öğretmenimizin isteği üzerine biz iki arkadaş da kemanla düolar çalacaktık. Gündüzden birkaç parça üzerinde çalıştık, hazırlandık. Ama saat yaklaştıkça ben heyecanlanmaya başladım. Ya şaşırıverirsem, ya sesler yanlış çıkarsa diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Akşam oldu, toplantı başladı. Sonunda sıra bize geldi. Ortaya çıktık. Sehpaları karşılıklı koyup notaları açtık. Heyecandan hiçbir şeye dikkat edemiyordum. Vivaldi'den iki sesli bir parçaya başladık. Ama nasıl, hiç olmadı. Ben ölçü atladım, sesler tutmuyordu. Kendimi kontrol edemiyordum. Oysa dışarıda iyi çalışıyorduk. Gene de bırakmadık, sonuna kadar götürdük. Sanki normal olmuş gibi alkışlandık. Öğretmenimize hiç olmadı, özür dilerim diyecek oldum. Aldırma dedi, kimse farkına varmadı. Olur böyle şeyler. Gene aynı toplantıdaydı, bana şiir okuttular. Bostanlardan, bostan kokan çocuklardan söz eden bir şiirimi okudum. Sonra da Ankara'da yazışma stajı yaparken yazdığım Boyacı Çocuk adlı şiirimi okudum. Hasan Ali Yücel çatık kaşlı bir dikkatle dinliyordu. Beğeniyor mu, beğenmiyor mu belli değildi. Bakanlıkta 10 gün kadar süren resmi yazışma stajı yapmıştık, onu anlatmalıyım. Etimesgut'taki yatılı bölge okulunda kalırdık. Banliye treniyle gelir giderdik. O zaman bakanlık ulustaki yanan binada çalışırdı. Öğle yemeğini memurlar tabldotunda yerdik. Gelen evraklardan bazısı bize havale edilir, cevap yazmamız istenirdi. Alt katta geniş bir salonda bizim için memur masalarının yanlarına birer sandalye konmuştu. Oturur yazacağımız yazıları memurlara danışarak yazardık. Bir gün genel müdür sizi istiyor dediler. Hasan olan öğrenciler hep toplanıp gittik. Genel müdürlük odasını ilk görüyordum. Büyük kapının yanında küçük basit bir odaydı. Tonguç yalnız başına oturuyordu. Masasının üstünde bir sürü evrak yığılıydı. Kalın yazan kalemiyle bir takım notlar yazıp ayırıyordu. Gözlüğünün üstünden baktı. Tamam mısınız diye sordu. Karşısına dikildik, tamamız dedik. En uçta ben duruyordum, bir telgraf uzattı. Şunu oku bakalım dedi, okudum. Biz Ortalar Köy Enstitüsü öğrencileriyiz. Bize her sabah çorba veriyorlar, yiyemiyoruz. Zeytin ekmek versinler, saygılarımızla ellerinizden öperiz. Dinlediniz mi diye sordu. Evet dedik. Peki şimdi de şunu oku bakalım. O da bir mektuptu. Herhalde aynı gün postadan çıkmıştı. Cılavuz Köy Enstitüsü öğrencilerinden geliyordu. Rastlantıya bakın, onlar da her sabah zeytin ekmek yemekten şikayetçiydiler. Çorba istiyorlardı. Ne dersiniz bu işe diye sordu. Öğrencilerin her dediğine bakılmaz. İşte böyle çelişmeye düşebilirler. Birinin istediğini öbürü istemez filan diyecek olduk. Sigarasından duman çekti, bambaşka açıdan konuşmaya başladı. Bu enstitülerin idarecileri hatalı iş yapmışlar dedi. Kars çevresinin çocukları sabahleyin çorba içmeye alışıktırlar. Onlara her gün zeytin ekmek vermek olmaz. Ege bölgesinin çocukları da zeytine alışkındırlar. Arada sırada olsa bile her gün çorba yedirilmez. İşe alışkanlıklardan başlamak gerek. Bu yollu konuştu. Bize hiç unutamayacağımız bir ders verdi. Sonra da işimizin başına yolladı. O yıllarda Orhan Veli, Necati Cumalı, Erol Güney, Dora Hanım da Milli Eğitim Bakanlığı'nda, kimi tercüme bürosunda, kimi öbür dairelerde çalışırlardı. Hemen her gün görüşürdük. Alkış diye bir şiir yazmıştım. Orhan Veli'ye verdim, beğendi. Tamam dedi, şiir bu işte. Güzel, hep böyle yaz. Uzun süre övünmüştüm onunla. Sonradan Susuzluk adlı şiir kitabıma da sırf onun hatırı için almıştım. Yabancı dil öğrenme konusunda çok üzülüyordum. Hep dil biliyorlardı bunlar. Bense, enstitüde zaten bir şey öğrenememiştik, 3 yıldır da kemana çalışacağım diye İngilizceye doğru dürüst zaman ayıramamıştım. Son yıl epey gayret harcadım ama fazla bir sonuç alamadım. Mezun olduktan sonra çalışırım diyordum. Gene olmadı. Hep dolu geçti günler. Yabancı dilim yarım kaldı. Hala üzülürüm. Son yıla ait anılarım daha çok fikir çatışmaları ile ilgili. Kamplar iyice ayrılmıştı artık. Kıyasıya savaşıyorduk. Her gün her konuda iş biraz deşildi mi kavga başlıyordu. İki kanadın birbirine davranışı kinli bir boğuşma halini almıştı. Şikayetler, ihbarlar, çelme atmalar iyice kızışmıştı. Memlekette çok partili hayatın başlaması dolayısıyla Halk Partisi'nin devrimlerden, ana ilkelerden taviz vermeye başlaması, hele üst kademelerde değişiklikler yapılması, önce bizim tarafı, sonra bütün enstitüyü, bütün köy enstitülerini dipten sarstı. Kötü haberler birbirini kovuşturdu. Bunların bir kısmını biz sonradan hayata atıldıktan sonra yaşadık. Çok sıkıntılı günler geçirdik, çok üzüldük. Ama asıl kötülük büyük köylü yığınlarına oldu. Geleceğe bakıp artık iniş aşağı gidiyorduk. Hayata atılacağımız günler yaklaşıyordu. Son yılın aylarını da teker teker geçip bitiriyorduk. İçimde geleceğe ait ümitler, arzular ve heyecanlar vardı. Güzel sanatların çeşitli dallarında bazı beceriler kazanmıştım. Müzik, resim, edebiyat, tiyatro. Hiç değilse sanatın havasına girmiş, zevkine varmış, insanı olduran, erdiren meyvesinden tatmıştım. Kendimi epey incelmiş duyuyordum. Kalabalıklardan, sığlıktan hoşlanmıyordum. Hep kendi halime kalayım, sessizce çalışayım, okuyup yazayım istiyordum. Bir odam olsun, kütüphanem, yatağım, duvarlarda gönlümce tablolar, eşyam temiz ve muntazam. Bundan hoşlanıyordum. Kalabalıktan, gürültüden bıkmıştım, tabiatı seviyordum, ağaçları, çiçekleri. Küçük bir bahçem olsun isterdim, toprağı kendi elimle işleyeyim, bitkileri sulayayım, yetiştireyim, ağaçlara dokunayım, onları seyredeyim uzun uzun. Şu yatılı okul gürültüsünden kurtulacağım günleri iple çekiyordum. Bazı arkadaşlarımız ne kadar da şamatacıydılar, sırf gürültüydü varlıkları. Hiçbir işe doğru dürüst eğilmesinler, gösterişle zaman geçirsinler, bangır bangır konuşsunlar, gülsünler, şakalaşsınlar. Tek hünerleri buydu. Bazıları başarı da sağlıyordu hani. Bakıyordum göze görünüyorlar, ilgi topluyorlardı. Ben bunlardan olmayacaktım, hoşlanmıyordum. Kolay başarı, gelip geçici sükse benim için değildi. Daha sürekli çalışacaktım ben. Ciddi amaçlar peşinde yürüyecektim. Bazı doğruları ve gerçekleri kavramıştım. Bunları öğrencilerime de anlatacaktım. Hakkı yenmiş, sömürülmüş insanlardan ve toplumdan yana olacaktım. İnancıma aykırı hiçbir davranış önünde boyun eğmeyecektim. İçten kanılarımdı bunlar. Kendime ait fazla bir isteğim yoktu. Öğretmen olacaktım ve öğretmenliğin gereklerini tam bir tutuşla yerine getirecektim. Öğrencilerimi sevecektim. Onlara çok şeyler öğretmeye, çok şeyler sezdirmeye çalışacaktım. Okuma sevgisi aşılayacaktım. Haksızlıklara karşı durmayı, ezilmişlerden yana olmayı öğretecektim. Mezun olacağımız günü bekliyordum. Geleceğe heyecan ve ümit içinde bakıyordum. Bazen kendi kendime hayaller kurardım. Evlenmişim, gönlümce bir ev kurmuşum. Karım tam istediğim gibi anlayışlı, tertipli, hassas. Konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Evimizin balkonunda oturup kitap okuyoruz. Birlikte fikirlere, davalara eğiliyoruz. O da benim gibi öğretmen. Öğrencilerimizi birlikte yetiştiriyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Köye gidip babamın elini öpüyoruz. Herkes beğeniyor. Evimizin havası, uyumluluk. Böyle bir yuva kurabilmek için okumuş bir kızla mı, yoksa okumamış bir kızla mı evlenmeli konusunda, belki daha önceki yıllardaydı, tereddütler geçirdiğimi hatırlarım. Çok merak ederdim, nasıl bir kızla evleneceğim, karım kim olacak, çocuklarım olacak mı? Köylülükten gelen bir duygu ile bir an önce evlenmeli diye düşünürdüm. Köydeki yaşıtlarım hep ev, bark kurmuşlar, çoluk çocuğa karışmışlardı. Ama mezun olunca bir de askerlik vardı. Evlensem karımı nereye bırakacaktım? Köye götüremezdim. Ne yapmalıydı? Hele dur bakalım, belki anası babası olurdu, onların yanında kalabilirdi. Gelecek ne gösterebilecekti bakalım. Arkadaşlar arasında anlaşan, sözleşen 2-3 çift vardı. Kızlar çevresinde ben de epey ilgi toplardım, beğenildiğimi duyardım. Ama ciddi bir girişime geçemiyordum. Çeşitli sakıncalar görürdüm. Onun için çok sonra anlaştık biz karımla, askerliğimi bitirince. O günlerdeki ruh ve düşünce dünyamı hatırlıyorum. Tam bir güven ve direnç içindeydik. Sonradan başımıza gelecek olan baskıların, tehlikelerin hiçbirini tahmin etmiyorduk. Dünyayı toz pembe görüyorduk. Kimse bir şey yapamazdı bize. Haklı insana, bir suçu olmayan insana kim ne yapabilirdi? Fakat yavaştan bir hava değişikliğini de fark etmiyor değildik. Basında, mecliste aleyhimize sert sözler sarf edilmeye başlanmıştı. Gerçi umursamıyorduk biz, demokrasinin bir gereği olarak kabul ediyorduk. Söyler yazar sonunda susarlardı. Ama tepkiler duracak gibi değildi. Ankara bir bunalım içindeydi. Neler oluyor pek anlayamıyorduk. 1946 seçimlerinden sonraydı sanırım. Demokrat Partililer seçimlerde baskı yapıldı, reylerimiz çalındı diye kıyameti koparıyorlardı. Gazeteler seçim haberleriyle doluydu, herkes seçimden söz ediyordu. Günün birinde bir haber duyuldu. Hasan Ali Yücel bakanlıktan alınmıştı. Doğrusu ben pek fazla önemsemedim, ne olurdu yani, o gider başkası gelirdi, ne değişecekti? Gazeteler yeni bakanın fotoğrafını veriyorlardı. Gençten kibar yüzlü bir adamdı. Adını da yeni duyuyorduk. Şemsettin Sirer. Hakkında bir takım haberler yayılıyordu. Sertmiş. Köy enstitülerini değiştireceğim, ıslah edeceğim demiş filan. Neyini ıslah edecekti acaba? Kesin bir şey bilmiyorduk. Derken bir haber daha duyuldu. Hakkı Tonguç da genel müdürlükten düşmüştü. İşte buna üzülmüştük. Bu sefer işin ciddi olduğunu fark etmeye başlamıştık. Hasanoğlu'na gelmesi yasak edilmiş, Ankara'ya gidince de kendisiyle görüşemeyecekmişiz gibilerden arka arkaya polislik haberler geliyordu. Bir durgunluk çökmüştü Hasanoğlu'na. Gelecek günlerimiz için ilk o gün karamsar olduğumu hatırlarım. Demek bize kötülük edebileceklerdi. Demek köy enstitülerini ve bizleri halkın gözünde küçük düşürebileceklerdi. Ama ne suçumuz vardı bizim, ne yapmıştık yani? Bir öğretmenimiz, İbrahim Yasa, arkadaşlarla konuşuyordu. Ben de yanaştım. Çevresini kuşatmışlardı. Köy enstitülerine baskı yapılacağını, milliyetçilik adı altında ırkçı davranışlar sokulacağını, eski esprisinin bozulacağını, bu hava içinde kendisinin çalışmasına imkan olmadığını, istifa etmek zorunda kalacağını söyledi. Birçokları da istifa eder, ayrılır dedi. Durumun kötüye gittiğini kavruyordum. Arkadaşlar söyleniyorlardı. Ben duvar örmeyi bilirim. Olmazsa gider inşaatlarda çalışırım. Kimseye eyvallah etmem. Ben de bir demirci dükkan açarım. Sen ne yaparsın? Bana soruyorlardı. Bilmem ki dedim. Sen de keman çalarsın be dedi birisi. Yok ya, çalgıcı olmak için mi okuduk bunca yıl? Enstitüyü bu hava sarmıştı. Hemen hepimizin kolundan tutup atacaklardı. Yaşlıca bir öğretmenimiz durumu düzeltti. Korkmayın dedi, kimseye bir şey yapamazlar. Biz alnı açık insanlarız. Eskisi gibi okuyacaksınız, mezun olacaksınız ve enstitülere öğretmen olarak gideceksiniz. Hiç niyetinizi bozmayın, başkası olmaz. Ertesi günde herhalde bir haber duyuldu. Yunus Kazım Köni genel müdür olmuştu. Kimimiz şaştık, kimimiz sevindik. Yunus Kazım öğretmenimizdi. Üstelik Tonguç'u beğenir, köy enstitüsü sistemini savunurdu. Gerçi derslerde boyuna efendim efendim der dururdu. Biraz mızmız bir hali vardı. Ama ne de olsa tanıdığımız bir insandı. Üstümüzde emeği vardı. Tonguç'un arkadaşıydı. Biraz teselli olduk. Demek geldiği kadar önemli değildi değişiklik. Doğaldı. Gel gelelim haberler köylere nasıl dağılıyordu. Babamdan ikide bir mektup alıyordum. Sağlığından haber yaz. Sıkıntıda mısın? Nasılsın bildir. Bildiriyordum. İyiyim, merak etmeyin, çalışıyorum. Şurada 3 ayım kaldı. 2 gün geçmeden bir mektup daha. Biz burada kötü şeyler duyuyoruz, doğru mu? Ne vaziyette olduğunu acele bildir. Derken bir gün fukara babam kendisi çıkıp geldi. Beni görünce bir tuhaf oldu. Boynuma sarılıp ağladı. Arkasından Allah'a dua etti. Ne oluyor baba, ne bu hal? Beder miyim oğul? Hasan Ali Yüceli, Hakkı Tonguç'u sizin yüzünüzden idam etmişler, öyle mi? Sizi de alıp sürgüne götürmüşler. Urusya'ya kaçarken yakalanmışlar. Yok baba, nereden çıkarmışlar onu? Öyle şey mi olur? E peki niye söylerler durup dururken? Bir kabahatınız mı var yoksa? Yok. Hasan Ali Yücel nerede şimdi? Mebus. Hakkı Tonguç nerede? Ankara'da öğretmen. Allah Allah. O da şaşıyordu. Yalan mı söylüyorum diye yüzüme dikkatli dikkatli bakıyordu. Köylere böyle yayılıyordu haberler. İş iyice ayağa düşmüştü. Çeşitli yollarla köylünün sırtından geçinenler hep el birliği etmişler. Köy enstitülerini halkın gözünde çürütmek için söylemedik şey bırakmıyorlardı. Son aylarımız bu pis hava içinde geçti. Bitiriş tezi. 3 yıllık yüksek kısım öğrenciliğimizin de sonuna yaklaşıyorduk artık. İçimde özgür yaşamaya, öğretmenlik hayatına büyük özlem duyuyordum. Bir an önce mezun olmayı arzu ediyordum. Onun için boyuna mezuniyet tezimi düşünüyordum. Konu olarak ne alayım, nasıl inceleyeyim? Sınavları iyi versek bile tezimiz beğenilmezse ertesi yıla kalmamız tehlikesi vardı. Kış ortasından başlayarak çeşitli konuları düşünmeye başladım. Şunu mu alayım, bunu mu alayım, bir türlü kararlaştıramıyordum. Konumuz güzel sanatlar kolunda okutulan derslerden birisiyle ilgili olacaktı. Müzik, resim, tiyatro, edebiyat. Ben daha çok edebiyat konuları ile ilgileniyordum. Tanınmış birçok edebiyatçılarla da bir değinti kurmuştum. Onlardan yararlanabilirdim. Bazı konuları gözüme kestiriyordum. Fakat Kütahya'dan, Tavşanlı'dan bir arkadaşımız vardı, Ali Kuş. Israrla kendi bölgesinin türkülerini toplamamı, notaya almamı, çeşitli açılardan incelememi öğütledi. Bak neler bulacaksın, çok zengin bir bölge, tam senin işin. Ben becerebilsem hiç durmam, hemen bu konuyu alırım filan dedi. Gerçekten Kütahya türküleri eskiden beri ilgimi çekerdi. Ayrı bir özellik taşıdıklarını fark ederdim. Ama ikircikliydim. Ya gereği kadar türkü toplayamazsam, halkın ağzından notayı alamazsam, bu iş için elbet dersler kesildikten sonra Kütahya yöresine gitmek gerektiğine göre, olumlu sonuç alamaz da vazgeçmek zorunda kalırsam, zaman da azalacağından ne yapmalı kestiremiyordum. Ali Kuş ısrar ediyordu. İstersen ben birkaç türkü söyleyeyim, notayı al dedi. Uğraştık, kolay oluyordu, çok da orijinal şeylerdi, aklım yattı. Yalnız Kütahya'ya gidince istediğim kadar türkü bulabilecek miydim? Rahat edemiyordum bir türlü, kafamda çare arıyordum. Bahar ayları gelmişti, ben hala kesin bir karar verememiştim. Sonunda hiç unutamayacağım, her hatırladıkça kızaracağım şöyle bir yola başvurdum. Ankara'dan değişik bir yazı ile yazılmış kendi adresime bir mektup attım. Baban hasta, acele izin al gel dedim. Mektubu alınca da doğruca idareye koştum, izin istedim. Sanırım bir iki arkadaşımdan başka kimsenin haberi olmadı. Mandolini ve nota defterimi alıp trene bindim. Doğruca Kütahya'nın yolunu tuttum. Tavşanlı'ya geçtim. Köylerde çalışan sınıf arkadaşım öğretmenler vardı. Onların köylerini sordum. Çok vardı. Bilhassa Karaören'de Süleyman Kiraz çok işime yaradı. Bana yardım etti. Birkaç gün alıkoydu. Oradaki ve çevre köylerindeki türkü okuyucularını, saz çalanları tanıttı. Daha vardığım gün 5-6 türkü derledim. Bir o kadar da ertesi gün buldum. Mümkün olduğu kadar duyulmamış orayışı türküler aradım. Özellikle sesi güzel yaşlı köylüler, ''Ha ben senin istediğini anladım.'' deyip yerde türküleri söylüyorlardı. Mandolindeki yerini bulup hemen katılıyordum. Sonra da kolayca notayı alıyordum. Ben çalmaya başlayınca bu kez onlar hoşlanıyorlardı. Birlikte çalıp söylüyorduk. Boş gitmeyeceğimi anlamıştım. Nitekim birkaç gün içinde 20'ye yakın türkü notaya aldım. İştahım açılmıştı. Daha çok olsun, hiç değilse 40'a çıkarayım diyordum. Başka köylere gittim. Mevsim bahardı. Yollar kırlar yemyeşildi. Güzel Nisan yağmurları yağıyordu. Arkasından dupduru güneş açıyordu. Ben mandolinimi koltuğuma kısırıp daha önce yolunu tarif ettikleri bir tepenin ardındaki köye doğru yürüyordum. 8-10 tane köy dolaştım. 35 türkü topladım, notalarını, sözlerini yazdım. Karaören'e dönüyordum artık, Ankara'ya gitmek üzere trene bineceğim. İşi tamamladım diye rahatım, son köyden çıktım, sevinç içinde koşar adım yürüyorum. Yorulmak nedir bilmiyorum. Türkülerim defterimde, Hasanoğlan'a varınca onları çeşitli açılardan inceleyeceğim, değerlendireceğim. Mezuniyet tezim de hazır demektir, gerisi kolay artık, çok heyecanlıyım. Ortalıkta ne kadar güzel, buğdaylar arpalar boy vermiş, tarlalar deniz gibi ılık bir rüzgar önünde dalgalanıyorlar. Derken hava birden karardı, yağmur yağmaya başladı. Bir sağanaktır gelir geçer dedim. Mandolini defteri ıslanmasın diye ceketimin altına sakladım. Hava bir açıldı, sonra tekrar kapandı. Baktım olmayacak, koşmaya başladım. Yerler çamur olmuştu, iyice ıslanmıştım. Gizlenecek bir yer arıyordum. Aksi gibi buralarda yoktu. Ta ileride tarlanın ortasında büyüyecek bir ağaç görünüyordu. Meşe ağacıydı herhalde. Onun altına gizleneyim dedim. Koştum, koştum. 8-10 adım kalmıştım ki bir gürültü koptu, bir sarsıntı. Kulaklarım sağır oldu sandım, yere yıkıldım. Sarsıntıyı çok belirgin olarak duydum. Neye uğradığımı bilemedim. Başımı kaldırıp baktım. Hayret, ağaç ortasından ikiye ayrılmış ve bir yanı yere yıkılmıştı. O zaman anladım, yıldırım düşmüştü. Korktum, kalbim küt küt atıyordu. Bir zaman kımıldanamadım. Mandolini, defteri unutmuştum, çamur içindeydi her şey. Sonra yavaş yavaş kendime geldim. Demek birkaç saniye sonra düşseydi yıldırım, ben kömür olacaktım. İçimden dua okumak geldi birden, sonra ayağa kalktım. Ağacın yanına gideyim mi, gitmeyeyim mi diye bir süre düşündüm. Gidemedim, döndüm oradan, eşyamı alıp yürüdüm. Biraz sonra yağmur durdu, ben de yavaş yavaş kendime geldim. Demek ölümle karşı karşıya gelmiştim ha, sonra kurtulmuştum nasıl olduysa. Bana gittikçe etki yaptı bu olay, rastlantıların yaşamımızda ne büyük rol oynadığını ikide bir düşündüm. Vay canına diyordum, türkü mürkü derken kim vur diye gidecektim. Belki cenazemi tanıyan bile çıkmayacaktı buralarda, pisi pisine ölecektim. Hasanoğlan'a döndüğüm zaman büyük bir yükten kurtulmuş gibiydim. Arkadaşlar daha tezlerinin konularını bile seçememişlerdi. Benimse malzemem hazırdı. İşin zorunu yapmıştım. Bundan sonrası kolaydı artık. Şevkle çalışmaya başladım. Yokluğum dolayısıyla geri kaldığım derslerime eğildim. Bir yandan okuyordum dergiler, gazeteler, yeni kitaplar. Bir yandan yazıyordum şiirler, küçük notlar. Sanatın heyecanını iyiden iyiye duyar olmuştum. Coşku ve ümit içindeydim. Hele bir mezun olayım diyordum. Öğrencilerimin karşısına bir geçeyim. Neler söyleteceğim onlara, nasıl yetiştireceğim onları. Yorulmak nedir bilmeyeceğim. İyiyi, doğruyu, güzeli öğreteceğim. Gerçeklere eğeceğim onların düşüncelerini. Bunu cesaretle yapacağım. Hazırım. Haziran yaklaşıyordu. Bitiriş sınavlarına hazırlanıyorduk. Geceyi gündüze katmış çalışıyorduk. Bir yandan tezimi hazırlıyordum. Kütahya halk türkülerinin özelliklerini, ritim, melodi, ses hattı, prozodi, tonalite ve ifade gücü bakımından inceliyordum. Bunun için Ankara'da çeşitli müzisyenlere başvurdum. Onların fikirlerini aldım. Kendi fikir ve görüşlerimi kattım. Notlarla birlikte 80 sayfaya yakın bir küçük kitapçık ortaya çıktı. Özenerek kapağını hazırladım ve sınav gününü beklemeye başladım. Çok heyecanlıydım. Türkülerimin bazısını sonradan Muzaffer Sarı Sözen'e verdim. Birkaç tanesini zaman zaman radyoda söyletti. Bir kısmını arkadaşlar armonize ettiler. Öbür enstitülere yayıldı. Hala söylenenler var. Hangileri olduğunu saymayacağım. Değmez. 16. ayrımın sonu. Sayfa 202.